Ayrım 23.
Sayfa 232. Adnan Bey'in şartları vardı. Hepsini tek tek sıralamış, söylediklerinin hiçbirine itiraz gelmediğini görünce bir tereddüt geçirmişti. Karşısındakiler ya kendisini çok ciddiye alıp her söylediğinin doğru ve yapılması gereken şeyler olduğuna inanmıştı ya da tamamen gözden silmişlerdi. Adnan Bey'in konuşması bitince elini uzattı. Gözümü arkada bırakmadınız, teşekkür ederim. Adnan Bey, Reşit Galip Bey'in sisteminden etkilenmemişti. Birbirlerine karşı bir şahsiyet mücadelesi içinde olacakları hissi hemen fark ediliyordu. İstiklal Mahkemesi üyeliği süresince dikkat ve itibar toplayan Reşit Galip Bey'in siyasette önü açıktı. İsmet Paşa'nın kuracağı yeni kabinede Eğitim Bakanlığı'na getirmesine neredeyse muhakkak gözüyle bakılıyordu. Reşit Galip de bu ihtimali çok yakından görmüş ve söylenenlere inanmıştı. Şimdi bu fırsatı genç meslektaşı üzerinde deneyebilir, bunu biraz da göz korkutucu bir silah gibi kullanabilirdi. Adnan Bey bunu da hissetmiş, ancak saygısını bozmayan üslupla bağımsızlığını korumaya hazırlıklı olduğunu fark ettirmeyi düşünmüştü. Reşit Galip ilginç adamdı. Konuştuğu kimsenin aklından geçenleri birkaç saniye öncesinden hemen hissediyor ve yerinde müdahalelerle hep üstün çıkmayı başarıyordu. Bu defa da talih kendisine gülmüş ve Adnan Bey'in söyleyeceklerini hissederek ön müdahaleyle konuşmayı kendi lehine çevirmişti. Artık endişe etmeyiniz. Celal Bey sayesinde Cumhuriyet Halk Fırkası'nın bütün Ege teşkilatı serbest fırkacıların eline geçti. Reşit Galip, Adnan Bey'in vereceği cevabı beklemeden hızla yanından ayrıldı. Gazi Hazretleri meclisten ayrılmışlardı. Biraz sonra İsmet Paşa yeni kabineyi kurmak için odasına çekilecekti. Gerçi bakan yapılacakların davet edilip kendisine önceden haber verilmek gibi bir adeti yoktu ama yine de yakın bir yerde bulunmanın gerekliliğini düşündü. Adnan Bey meclisi gezerken haber geldi. Gazi Hazretleri Türkiye Cumhuriyeti'nin 7. hükümetini onaylamıştı. Böylece İsmet Paşa 6. kez başbakan olarak hükümeti kuruyordu. Tevfik Rüştü Bey hariciye, Şükrü Kaya dahiliye vekilliğine getirilmişti. Marif vekili olarak Bursa milletvekili Esat Bey tercih edilmişti. Esat Bey, İsmet Paşa'nın askerlik günlerinden tanıdığı ve disiplinine pek güvendiği komutanıydı. Böyle bir görevi kendisine teslim ederken Gazi Hazretleri'nin Reşit Galip konusunda bir öneri ve ısrarda bulunmasını da önlemek istemişti. Esat Bey, Gazi Hazretleri'nin de takdir ve iltifatını kazanmış, komutan olarak pek kolayca üstü çizilecek isim değildi. Adnan Bey, meclis hayatında ilk derslerinden birini almıştı. Siyasette yaver talih insan yüzünü her zaman güldürmüyordu. İsmet Paşa kabinesi ilk toplantısını yapmış ve önceden hazırlanmış bulunan hükümet programının mecliste okunmasını uygun bulmuştu. Bakanların çoğunun okunacak hükümet programı hakkında bilgisi yoktu. Herkes başvekilinin vereceği talimatı bekliyordu. İsmet Paşa doğrudan Şükrü Kaya'ya hitap ederek toplantının dağılmasını istedi. Şükrü Bey, yapacaklarımız var. Hazırlığınız tamamsa bitişik odaya geçelim. Bitişik odaya geçtiler. Başvekil kapının önünde durup adliye vekiline seslendi. Yusuf Kemal Bey, arzu ederseniz siz de teşrif ediniz. İçeriye girildiğinde Şükrü Bey'e sitemeden bir lisanla sordu. İhmal gösteriyorsunuz. Ne kadar yakından ilgilendiğimi bildiğiniz halde gelişmeleri izlemiyor ve bana aktarmıyorsunuz. Adliye vekilinin rahatsızlığı yüzünden belli oluyordu. Başvekilin kendi görev alanına giren bir konunun gelişmelerini dahiliye vekilinden sormasına rahatsız olmuştu. Kapıya doğru yürüdü. İsmet Paşa durumu kavramış, kabinenin daha ilk gününde yakışıksız bir manzara yaratılmasını istememişti. Dahiliye vekilini uyardı. Şükrü Bey, siz de hemen soruşturun ve neticeyi bildirin. Dışarıya çıktıklarında Yusuf Kemal Bey, Şükrü Kaya'nın yolunu kesip ne olup bittiğinin hesabını sormak istedi. Şükrü Kaya durumu kavramış ve yersiz bir münakaşayı önlemek istemişti. Hocam, siz sakın üzerinize alınmayın. Gazi Hazretleri'nin seçtiği dahiliye vekilleri ikinci başbakan gibidirler. İsmet Paşa'nın Şükrü Kaya'dan gelişmelerini öğrenmesini istediği konu Nazım Hikmet'in duruşmasıydı. Savcı iddianameyi hazırlamış ve mahkemeye sevk etmişti. Duruşma salonu tamamen dolmuştu. Gazeteciler fırsatı kaçırmıyorlardı. Her hareketin gerisinde özel anlam çıkarılabilecek bir ilişki olup olmadığının merakındaydılar. Nazım kendinden emin adımlarla salonu boydan boya yürümüş, çevresindeki insanların gösterdiği samimiyete gülen gözlerinin maviliğini uzatmıştı. Saçları alnından itibaren sahile peş peşe vuran dalgalar gibi üst üste gelmiş ve giderek yükselip tek bir dalga tepesine dönüşmüştü. Küçük yakalı frenk gömleği neredeyse bütün boynunu kaplamıştı. Kahverengi bir elbise giymişti. Tek düğmeyle önünde iliklenen yakaları, kuru vade ceketinin kolları tam bileğinin üzerinde bitiyordu. Kol ağızları hafif dardı ve gömlek manşetlerinin görünmesine izin vermiyordu. Geniş aralıklı koyu çizgilerin arasına tahin renginde küçük puanlar yerleştirilmiş kumaşı kalındı. Pantolonu bıçak gibi ütülenmişti. Açık renk şapkasını duruşma salonuna kadar elinde tutmuş, sonra masanın üzerine bırakmıştı. Yanında avukatı İrfan Emin Bey oturuyordu. Küçük mahkeme salonu üniversite öğrencileri, genç şairler, şapkalı bayanlarla tıklım tıklım doluydu. Savcı iddianamesini okuduktan sonra yargıcın söz vermesine kadar kıpırdamaksızın ayakta bekledi. Söyleyeceklerinin sırası geldiğinde Nazım artık coşmuştu. İddianamede 5-6 noktada suçlama var. Bunların başında benim komünist olduğumu söylemem geliyor ve suç sayılıyor. Evet, ben komünistim. Salonda çıt çıkmıyordu. Herkesin en yakınına bile fısıldarken korkudan ödünün koptuğu kelimeyi Nazım büyük bir cesaretle telaffuz etmiş, insanların şaşırmasına sebep olsa bile kendi gerçeğini hiç değiştirmeden açıklamıştı. Evet, komünist şairim ve daha esaslı komünist olmaya çalışıyorum. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu mucibince ben komünist şair olmakla cürüm işlemiş olmam. Komünistlik bir tarzı telakkidir. Diğer iktisadi ve siyasi meslekler nasıl cürüm değilse, komünist mefkuresi de cürüm değildir. Benim bir sınıf halkı diğeri aleyhine tahrik ettiğim iddiası söz konusu değildir. Nazım istediği vurucu etkiyi işin başında sağlamıştı. Şimdi kendisini savunurken şiirlerindeki manayı tam olarak aktarması ve yanlış bir anlamayı önlemesi gerekiyordu. Şiirlerini tek tek ele alıp yazılış amaçlarını açıklıyordu. Kendinden emindi ve biraz da alaycı tavır takındı. Beni ülkemin savcıları değil, emperyalist batının sömürgeci devletleri mahkemeye vermelidirler. Ben halkımın içindeki sıkıntıyı anlatan şairim. Elindeki dergilerden adlarını çizdiği rakamları ve ifadeleri okuyor ve mahkemenin dikkatini çekiyordu. Bunlar ticaret odasının tespitleridir. Onların sayılarla söylediklerini ben kelimelerle söylüyorum. Vurucu cümlesini tamamladı ve sustu. Halkımın durumundan söz etmek suç ise, önce ekonomi bilimini ortadan kaldırmak gerekir. Benim şiirimde sadece halkım var. Beraatimi isterim. Tevfik Rüştü sordu. Recep Bey'in konuşmasını nasıl buldun? Adnan Bey sevinçli bir haber tebliğ eder gibiydi. Nazım Hikmet beraat etmiş. Biliyor musun, Ankara Palas'ta size biraz haksızlık ettim. Recep Bey'in konuşmasından rahatsız oldum. Gazi'nin cumhuriyetinde hedef bu değildir. Sanki Recep Bey kendine göre bir cumhuriyet tarifi veriyordu. Esef ettiğini gösteren bir asabiyetle başını salladı. Üstelik itibar gördü. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın 3. kurultayı aylardan beri büyük ve önemli meselelerin ele alınacağı siyaset zemini olarak takdim ediliyordu. Erkene alınan seçimlerin öncesinde bu konu bilhassa değerlendirilmiş ve Türkiye'yi yeni bir geleceğin ilkelerine hazırlıklı hale getirilmişti. Tevfik Rüştü Bey'in deyimiyle dağ fare doğurmuştu. Altıok'un resmileştirilmiş parti ilkesi olarak ilan edilmesinin dışında 3. kurultay hiçbir özellik taşımıyordu. Serbest fırkanın ekonomi politikasına karşı geliştirilmiş alternatifi yoktu. Sadece seçimler sırasında Gazi Hazretleri memleketi gezerken meclisin muhalefetsiz kalmasını istememiş ve 20 kişilik bir kadronun bağımsız milletvekillerine tahsisini sağlamıştı. Çok değil 5 ay evvel meclis kürsüsünde İsmet Paşa hükümetini lime lime eden konuşmasıyla Fethi Bey'in eleştirilerinden eser yoktu. Fethi Bey artık Saylav bile değildi. Gazi Hazretlerinin arzu ve emirleriyle bir siyasi rüzgar estirilmiş, halkın sevgi ve saygısının yoğunlaştığı görülünce rüzgar bu defa tersten estirilmeye başlanmıştı. İsmet Paşa pabucun pahalı olduğunu görünce Gazi Hazretlerini sık sık ziyaret ederek serbest fırkanın kapatılması gerektiğine telkine başlamıştı. Gazi Hazretleri 3. kurultaya çok önem vermişti. Memleketin bütün ekonomik ve sosyal meselelerinin bu kurultayda tartışılmasını bilhassa istemiş ve partililerin hazırlıklı olması için uyarıda bulunmuştu. Sivas Kongresi partinin 1. kurultayı olarak kabul ediliyordu. Bu Gazi Hazretlerinin tercih ve ilanıydı. 2. kurultay ise Gazi Hazretlerinin büyük nutuğu okuduğu 1927 kongresiydi. Bu kurultay için önemli meselelerin tartışma zemini olması istenmesine rağmen sadece 6 okun ilan edilmesiyle yetinilmesi önemli bir hayal kırıklığı yaratmıştı. En fazla hayali kırılanlardan biri de Aydın Saylav'ı Adnan Bey'di. Tevfik Rüştü Bey'in sıkıntılı durumunu tahlil etmeye gerek görmeden fikrini söyledi. Nihayet memleketin tek partisi devlete el koydu. Serbest fırkanın korkusu İsmet Paşa'yı belli ki çok sarsmış. Tevfik Bey birkaç saat sonra yeniden Dışişleri Bakanlığı'na atanacağı Başbakan İsmet Paşa hakkında böyle bir hükmün verilmesini duymazlıktan geldi. Konuyu başa döndürdü. Kapıya yaklaşmışlardı. Veda eder bir davette bulundu. Güven oyundan sonra evde bir yemek veriyorum. Mutlaka gelmelisiniz. Bu seçimde Gazi Hazretleri onlarca şairi, edibi, bestekarı meclise getirdi. Bunlarla tanışmanı istiyorum. Elini sıktı. Göz göze geldiler. Aralarındaki konuşmanın sır kalması için ikisinin de sessiz mutabakatı vardı. Otomobilin penceresini açtı. Sesini Adnan Bey'e duyuracak kadar kısık tuttu. Nazım'ın beraatine sevindim. Bir şairi vatana ihanetle suçlamak için hangi aklı kullanırlar bilmem ki.